Ayrım 24.
Sen de haklısın dedi Naciye. Bunlar uçkurlarına haylice sağlam insanlar diye düşündü. Köy uyuklamak üzereydi. İhtiyarlar ocak başında küçük hülyalara dalmışlardı. Üç keçi 10 keçi haline nasıl gelebilirdi? 5 keçiyi bir inek yapmak daha iyi değil miydi? Peki bir inek 10 keçiye dönüşse nasıl olurdu? Çocuğa düğün yapılamazdı. Düğün ahırın bereketine kibrit suyu ekerdi. Kaçırsa iyi olurdu. Komşu nasıl oldu da birdenbire zenginleşti? İnşallah ahırına güçlü bir hastalık girer. Aileden birisi Almanya'ya işçi olarak gönderilemez mi? Hülyalar hülyaları kovalıyordu. Köpekler muhtarın ahırda anıran eşeğini dinliyorlardı. Batı yakasında sahte şimşekler çakıyordu. Naciye kovaları ve tekneyi kaldırdı. Yerdeki suları sildi. Çamaşırları kaynatmış, teknede durulamış, sıkıp özenle sobanın çevresine asmıştı. Çaydanlığın nülesinden çıkan tarçın buharı odaya hoş bir dalga yayıyordu. Soba misafirlerin bacaklarını, ellerini, yüzlerini kızartmıştı. Leziz bir rehavet içindeydiler. Dışarıdan tek tük havlayışlar geliyordu. Sana roman verelim, oku Naciye dedi Azeroğlu. Verin okurum, sizin gibi bilgili olmak istiyorum. Zaten kadınları bilinçlendirmen için bilinçlenmen gerekiyor. Sana okuman için hem roman hem de politik kitaplar veririz, dedi Ali Haydar. Ne zaman vereceksiniz? Gelecek hafta veririz. Bir yer ayarlayalım, oraya bırakalım, sen alırsın. Kovuklu bir ziyaret ağacı var. Dağın eteğinde, kayaların yanında. Biliyorum, dedi Azeroğlu. O ziyaret ağacına 3 adım yakınlıkta büyükçe bir kaya parçası var. O kayanın ağaca bakan tarafına, tam dibine ufak taşların altına koyun. Ben haftanın 3-4 günü oralardayım, alır okurum. Haberleştiğimizde de orayı kullanırız. Nasıl? Sana haber ilettiğimizde yani. Yazar oraya koruz, sen de yazarsın. Oo, çok güzel olur. Ben orayı güzelce ayarlarım. Çamaşır, yiyecek bile korum, alır gidersiniz. Böylece ben de teşkilata girmiş olurum. Konuklar Naciye'nin çocuksu gülüşüne güldüler. Hazineyi bulmuşlardı. Köyde çok sağlam genç kızlar, genç kadınlar var. Merak etmeyin, onların gözlerini açarım. Birer birer teşkilata girerler. Koca karıları bile etkilerim. Ali Haydar tarçını bardaklara doldurdu. Kızılcık şırasını andırıyordu. Naciye tam karşılarına oturdu. Azeroğlu'nu sevecen bir edayla süzdü. Bardaklar büyükçeydi. Fokurdayan tarçın çaydanlığa ıslık çaldırıyordu. Tavandaki farelerden birisi merteğin arkasından tarçın ziyafetini izliyordu. Bir gün köyün kızlarını, kadınlarını toplayıp ormana getireyim. Gelin onlarla tanışın. Fikirlerinizi anlatın onlara. Bütün köyü tanımak daha iyidir. Güzel bir fikir, dedi Azeroğlu. Köy kadınları üzerinde gerçekten etkin var mı diye sordu Ali Haydar. Ben toplayıp getireyim de etkimin olup olmadığını o zaman görürsünüz. Peki köylüler duyunca kızmazlar mı? Naciye, sen köylüleri tanımıyorsun dercesine baktı Ali Haydar'a. Bir yudum tarçın aldı. Bizim karılar dağdaki talebelerle konuşmuşlar diye gevezelik eder gülerler. Köylüler size acıyor. Deniz gezmiş asıldığında çok üzüldüler. Peki öyleyse böyle bir toplantıyı ileride ayarlayalım, dedi Ali Haydar. Kıvırcık saçlının öneriyi kabul etmesine sevindi Naciye. Kalktı, yan odadan bir döşek, bir yorgan getirdi. Yataklar bembeyazdı. Her şey bu kadının düzenliliğini, titizliğini ve temizliğini aykırıyordu. Saçlarından alnına 2 ak telcik düşmüştü. Saçlarının biricik 2 telciği, çevre baskısının yarattığı 2 çile telciği. Evde eşarp kullanmıyordu. Neden ayakkabı giymiyorsun diye sordu Azeroğlu. Arada sırada giyerim. Ayaklarımın altına bak, taş gibidir. Sağ bacağını kaldırıp ayağını Azeroğlu'nun yüzüne yaklaştırdı. Azeroğlu eliyle dokundu tabanına. Sert kauçukları andırıyor dedi. Pütürlü kayalara, uçurumlara tırmana tırmana bu hale geldi. Tek başıma Sülün Dağı'na kadar gitmişim. Geçen sene Kiye ormanlarına gittim. 2 gece kaldım tek başıma. Yoksa yüreğimin sıkıntısını boşaltamam, bomba gibi patlarım. Yediğim hep yalçın kayalardan boşalttığım yaban balıdır. Bu çevrede çıkmadığım kartal yuvası kalmadı. Düzgün babaya ne kadar çıkmışım. Size hiç rastlamadım. Teşkilata alın beni, sizi yaban balığıyla, kuş yumurtasıyla, uçurum yemişleriyle besleyeyim. Gönüllü, samimi ve çalışkan olan, sözünün eri olan herkes teşkilata girmekte zorluk çekmez. Bizim görevimiz teşkilatı güçlendirmektir, dedi Azeroğlu. Bu sefer kapı çalındı. Naciye kalkıp baktı. Kapının önünde birileriyle konuştu. Birkaç kahkaha attı. Konuklar, Naciye'nin herhalde dostları geldi diye düşündüler. Sohbet fazla uzamadan içeri girdi Naciye. İki genç gelmiş. Yarın düğüne gidecekler ya, saç tıraşı olmaya gelmişler. Saç kesmekten anlıyor musun? Çok iyi anlarım. İkinizin de saçı uzamış. Bu gece keseyim. Banyodan önce olsaydı iyi olurdu, dedi Ali Haydar. Yarın gece keseyim. Kestikten sonra yıkarsınız. Anlaştık mı? Anlaştık, diye gülümsedi Azeroğlu. Kilim dokumada ve dantelada ustaydı Naciye. Ayda bir tek başına paş suyuna gider balık avlardı. Balıkları canlı canlı kovada yüzdürür, en az 30 balık getirirdi eve. Evin arkasına çalıların dibine yerleştirdiği banyo teknesini silme su doldurur, içine çakılları, kaya yosunları, solucan ve ekmek parçaları atar, balıklar için iyi bir havuz haline getirirdi. 30-40 balığı bir ayda posta posta pişirip yerdi. Diğer bir merakı da kuş yuvası aramaktı. Kayalıklarda, ırmak boylarında, çalı diplerinde, çimenliklerde arayıp bulduğu kuş yuvalarını sık sık ziyaret eder, yuvanın yapılışını, yumurtaların çoğalışını, civcivlerin yumurtalardan çıkışını, büyüme evrelerini zevkle izlerdi. Kokulu çiçeklerden demetler yapar, su dolu şişelere özenle yerleştirir, şişeleri de tesbih taneleri gibi iki odanın duvar diplerine, pencerelerine dizerdi. Yaz-bahar aylarında Naciye'nin evine girenler görkemli bir çiçek iklimiyle karşılaşırlardı. Dağlardan ve ırmak kenarlarından topladığı renkli taşları tutkalla kütüklere yapıştırır, renkli torba biçimleri verirdi. Kapı büyüklüğündeki düz bir tahtayı renkli çakıllarla kilim haline getirmişti. Köy muhtarı dayanamamış, hediye olarak alıp misafir odasının duvarına rampa etmişti. Döşekler tertemiz yan yana serildi. Naciye bir yorgan daha getirdi. Yorganlar elma kurusu ve çiçek kokuyordu. İkiniz iki ayrı döşekte rahat rahat uyuyun. İnşallah kendi döşeğini bize vermedin, dedi Azeroğlu. Merak etmeyin, benim döşeğim odadadır. Ben de gidip orada uyurum. Çok iyi tanımadığım insanlara da döşeğimi vermem, diyerek güldü. Birden çok insana döşeği vermek iyi değil, dedi Ali Haydar. Benim sofram ve döşeğim güzel işler yapan güzel insanlara açıktır. Yeter ki onların dünyalarını iğneden ipliğe tanıyayım, iştahlanayım. Ali Haydar saf saf gülerek arkaya yaslandı. Naciye'nin orijinalitesi ve şaşırtıcılığı karşısında leziz leziz gülmekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Uçurumdan dökülen şelaleyi geriye doğru akması için ikna etmeye kalkışmanın bir yararı yoktu. Bırak ormanın dev çınarı dallarını dört bir yana özgürce dallandırsın. Hangi ceylanın hangi ceylanla çiftleşeceğinden sana ne? Mahlukata özgürlüğü sen mi verdin? Her gövdenin bir kellesi yok mu? Kelleni murtazalaştırmanın anlamı ne? Her kuşun eti yenmez, her derenin suyu içilmez. Ben yücelerden, yakın kayalardan kaynayan bakir pınarların sesine tırmanırım. Kolay suları içmem. Kaynağına ineklerin pislediği, göleğinde mandaların yan gelip yattığı, mırıklanmış suları içmem. Ne kadar güzel görünümlü olursa olsun içmem. Naciye konuşmasını keserek yan odaya girdi. Rengarenk kuş tüyleriyle yaptığı kuşu gösterdi. Bakışları ve alnı hüner aydınlığına girmişti. Bakın, dedi, bir insanın niyeti bu kuş gibi rengarenk olmalı. Güneşin ilk doğuşunu yücelere tırmananlar görür. Sevgi sabırla çabanın çocuğudur. Ben kolay sevgilere karşıyım. Yeniden odaya gitti. Kuru çiçeklerle dokuduğu bir kadın pabucunu gösterdi. Saçları alnına akmış, sağ gözünü kapatmıştı. Dişleri pırıl pırıldı. Cazibesi ve dişiliği bin kat artmış gibiydi. Bu benim ayakkabımdır, ölünce giyeceğim, diyerek güldü. Uçarak çiçeklerin üzerinde gezineceğim. Bu ayakkabının üzerinde her sevgimden bir çiçek var. Bütün sevgilerin gücü birleşirse, insan öldükten sonra bu güçle uçabilir. Günahsız çocuklar misali, gökkuşağının altından geçebilir. Azeroğlu döşeğine sırt üstü uzandı. Çocuklar gibi masala inanıyor, diye düşündü. Doğanın zenginliğiyle haşır neşir olan her yalnız kır kadını masala inanır. Bu kadın üstelik yaratıcıdır. Giydiği iç çamaşırları bile rengarenktir. Gülüşü yabanıl, bakışları bilgecedir. Bunun ruhunu zenginleştiren yalnızlığı mıdır yoksa? Gülümsemediği an yok. Derinlere daldın. Uyuyacak mısın yoksa? Diyerek Azeroğlu'nun yanında oturdu. Israrla gözlerinin içine bakıyordu. Yo, seni dinliyordum. Pabucu Azeroğlu'na uzattı. Azeroğlu koklayarak Ali Haydar'a verdi. Şahane kokuyor dedi Ali Haydar. Burada çeşit çeşit çiçekler var. Gerçekten bu kadar çok sevgilim var mı? O kadar çok sevgilim yok ama sevgim var. Sevgimin haddi hesabı yok. Gece saat 1'e kadar sohbet ettiler. Sobaya odun atıp lambayı söndürdüler. Haşin dağ ve mağara hayatından tertemiz çiçekli yatakların bağrına düşmüşlerdi. Uyumak haylice güçtü. Sobanın çıtırtılarıyla dışarıdaki rüzgara kulak vermişlerdi. Çiçek sabun ve reçine kokuyordu oda. Batıni hoşgörüsü olmasaydı bu kadın acaba bu köyde barınabilir miydi? Bin bir soru ücrah olmuştu Azeroğlu'nun kafasına. Ali Haydar daha fazla dayanamadı. Ağır bir uykuya daldı. İç içe giren ipek hülyalar Azeroğlu'nu sardı. Belirsiz rüyalı uykulara sürükledi. İki cesur horoz toprağın ağırdığını üst üste haber vermesine rağmen köylüler uyanmadı. Yalnızca bir iki koca karı doğruldu. Horozları keçi meleğişleriyle böğüren danalar izledi. İki köpek hiç gereği yokken tiz havlayışlarıyla tatlı uykuları paramparça etti. Naciye kalkıp giyindi. Küçük ahıra gitti. Taze sütle döndü eve. Hamur yoğurdu. Sobanın külünü sessizce çekti. Uyuyanları seyretti. Azeroğlu'nun yorganından çıkan bacağına baktı. Yüzünde uyuyan bebeklerini imrenerek seyreden titiz bir ananın mutluluğu vardı. Sobayı yaktı. Pınardan su getirdi. Çaydanlığı doldurdu. Hamuru yufka şeklinde açmaya başladı. Sobanın üzerine bir bezle temizledi, yufkayı yaydı. Odaya taze ekmek kokusu yayıldı. Tıkırtıları duyan Azeroğlu gözlerini araladı. Sobanın başında gördü Naciye'yi. Yanakları kızarmış, gözleri büyümüştü. ''Kolay gelsin'' dedi. ''Sağ ol, daha erkendir, kalkma, uyu. Kalkıp yardım edeyim sana'' diyerek ayağa fırladı. ''Kalkacağınızı bilseydim işe başlamazdım.'' Azeroğlu döşeyi yorganı kaldırıp öbür odaya götürdü. Elbiseleri kurumuştu, alıp giydi. Köşedeki leğende yüzünü yıkadı. Sen yufkaları aç, ben pişiririm. Ben yaparım, sen otur. Ben akşam oturdum, sen çalıştın ama şimdi oturmam. Naciye yufka açmaya başladı. Ali Haydar uyandı. Farelerin dolaşıp dolaşmadığını anlamak için tavanı süzdü. Apış arasını kaşıdı. Ne güzel yufka kokusu yayıldı, bravo Naciye diyerek kalkıp yatağında oturdu. Engin engin gülümsüyordu bakışları. ''Nasıl, iyi uyudun mu yakışıklım?'' dedi Naciye. ''Son bir yıldır hiç böyle güzel derin uykuya dalmamıştım. Ciddi misin?'' ''Gayet ciddiyim.'' Pencere pervazına konan minik bir dağ kırlangıcı içeri doğru çakımaya koyuldu. Naciye oklavayı durdurdu, duyarlılıkla dinledi kuşu. Kiyi ormanlarını hatırladı. Kartal yuvasının yanında uyuyup kaldığını, aynı şakıyışla uyandığını, gece ormanda yolunu kaybettiğini hatırladı. Belirsiz, tehlikeli sürprizlerle dolu yolculuklara nasıl da aşıktı. Kurtlarla karşılaşmayı, ayı inine girmeyi, uçurumlardan sulara taş atmayı, tırmanmayı nasıl da seviyordu. ''Bu kuş her sabah geliyor mu?'' dedi Azeroğlu. ''İlk defa geliyor. Çok değerli misafirlerin var. Onlarla arkadaş ol. Dağlara çık, bilinmedik yerlere git.'' diyor. Hazreti Süleyman gibi kuş dilinden anlıyorsun. Kuşları seven herkes kuş dilinden anlar. Sevginin dili güçlüdür. Ben birini sevdim mi, duru suların dibine baktığım gibi onun gözlerinin dibindeki renkli taşlara bakarım. Eğer bu taşların renginde yeşillik çoksa, beni sevdiğini anlarım. Bu kuş beni seviyor. Ama kuşun gözlerine bakmadın, dedi Ali Haydar. Sesine baktım. Ali Haydar kalktı, elbiselerini giyindi. Yüzünü yıkadı. Naciye'nin verdiği iç çamaşırları özenle katlayıp yan odaya koydu. ''Sen yine donsuz mu gezeceksin Hıdır?'' diye güldü Ali Haydar. ''Naciye'nin donuyla gezerim bir müddet.'' Kahkahayı bastı Naciye. Müthiş hoşuna gitmişti bu söz. Gözleri yaşardı. ''Hiç değilse beni hatırlar, çabuk gelir evime. Ama ben Hıdır'a bugün bir don dikeceğim. Sağlam bir don. İstersen sana da dikeyim.'' ''Sağ ol, benim donum var.'' dedi Ali Haydar. ''Yapılacak iş varsa yardım edeyim. Şuraya sofrayı kurayım mı?'' ''İstersen kur'' dedi Naciye. ''Yan odada sepetin üzerinde sofra örtüsü var, getir ser. Aynı sepette derinin içinde tulum peyniri de var. Bir tabağa koy getir. Sıcak odun külüne patates gömsek iyi olacak.'' Ali Haydar yan odaya girdi. Örtüyü, tulum peynirini, patatesleri getirdi. Sobanın ağzını açıp içine baktı. Patatesleri közlerin küllenmekte olduğu yere maşayla tek tek gömmeye başladı. Pişen yufkaları üst üste sofraya koydu. Yorganla yatağı yan odaya götürdü. Patateslerden patırtılar geliyordu. Kuş uçup gitmişti. Üçü aynı anda sofraya oturdu. Naciye bardaklara sıcak süt doldurdu. Közden çıkardığı patateslerin külünü ıslak bir bezle sildi. Pencereden içeri gün ışığı vurdu. Pencere camları buğulanmıştı. Dışarısı haylice soğuktu. Ali Haydar kepeklenmiş patatesleri kırıp içine tulum peyniri koydu. Ayşe'yi ve Şemsi Hoca'yı hatırladı. Bir sabah onların evinde de aynı sofraya tanık olmuştu. O zaman sütün yanında ıhlamur da vardı. İbo Küçük ve Büyük Ali ile Darıca'da Mehmet Ali'nin evinde toplandı. Malatya Bölge Komitesi toplantısıydı bu. Toplantıda Akçadağ ve Elbistan'daki son durum değerlendirildi. Bir yığın köylüyle ilişki kurulmuş fakat bu yaygın ilişkiler örgütsel güç haline gelmemişti. Bu olumsuz bir durumdu. Muhtarın cezalandırılması gençlerin faaliyete olan ilgisini artırmıştı. Örgütlemek ve harekete sokmak konusunda bölge önderliği hantal davranmıştı. İbo Bahar'da harekete geçmek için kışın sıkı bir tarzda hazırlanmak gereği üzerinde durdu. Sözlü ve bildiri broşür aracılığıyla propagandada yoğunlaşmak, köy gençliğini dar çekirdekler halinde örgütlemek, donatmaya çalışmak, dağlık ve ormanlık bölgelerde yeraltı barınakları hazırlamak gereğini vurguladı. Dar bir alana kapanıp kalmanın tehlikelerine işaret etti. Afşin ve Göksun ormanlarına doğru açılmak, Adana'yı, Antep'i ve Adıyaman'ı yakınlaştırmak zorunluluğuna değindi. İbo'ya göre ileri unsurlar, hareketin ülkeye ve dünyaya ilişkin görüşleriyle eğitilmeli. Geniş yığınlara ise siyasal ajitasyon ve propaganda yapılmalıydı. Baharda konulacak her eylem, kitlelerin bilincine silik bir tarzda yerleşen sözün anlamına derinlik kazandıracak, sözün gücünü 10 kat artıracaktı. Onun için bıkıp usanmadan propaganda, bıkıp usanmadan tekrar, prensibine 4 elle sarılmak hayati önem taşıyordu. Bizim için tekrar olan, bıktırıcı olan şey işlenmemiş, kitleler için yeni ve ilginçti. İbo bölgenin sosyoekonomik yapısının toplanan somut bilgilerle araştırılması, tüm çelişkilerin tespit edilmesi, kitleleri mevcut durumda en çok ilgilendiren sıcak çelişkilerin isabetli bir tarzda açığa çıkarılması görevini sık sık hatırlatıyordu. Ona göre politika bilimsel araştırmadan ve halkın engin tecrübesinden beslenmeli, ateşle donanan güçler ise böylesi bir politikanın ışıklı izinde yürümeliydi. Ona göre iyi bir devrimci, aynı zamanda iyi bir araştırmacıydı. Yanında taşıdığı defterler somut bilgilerle, rakamlarla doluydu. İbo sadece mevcut durumun değil, aynı zamanda bölge halkının son 100 yıllık mücadele tarihinin de araştırılmasından yanaydı. Kürecik'te çalışırken Kasımoğlu isyanı hakkında ihtiyarlardan haylice bilgi toplamıştı. Halkın isyana nasıl yaklaştığı ve bu isyanın halk üzerindeki etkilerini merak ediyordu en çok. İhtiyarlara isyanın olumlu ve olumsuz yanlarını soruyordu. İhtiyarlar ise Kasımoğlu'nun idam sehpasındaki yiğit tavrını dönüp dolaşıp anlatıyorlardı ona. İbo artık bundan sonra Tunceli'ye yerleşeceğini, Akçadağ'a ancak kurye gönderebileceğini söyledi. Malatya'ya Filistin'den gelen İrfan Çelik'in gönderilmesi görüşünde olduğunu açıkladı. Askeri eğitim, grupların oluşturulması, donatılması için bu tip insanlara ihtiyaç vardı. Bahara kadar 2 şey hazır olmalıydı. Küçük gruplar ve büyük cüretler. Kuru bozkırı ancak bu tip kıvılcımlar tutuşturabilirdi. Aliler bozkırın sanıldığı kadar kuru olmadığı kanısındaydılar. İbo bu görüşe katılmıyordu ama gerçek böyle de olsa öncünün görevi kuru yerleri bulmak, buraları tutuşturmaktı. Henüz kurumamış ıslak bölgeleri, kuru bölgelerin alevleri kurutacak ve sonunda buralarda tutuşacaktı. İbo kışı önümüzdeki kongrenin bir hazırlık dönemi olarak değerlendirmeliyiz aynı zamanda diye konuştu. Ona göre hareketin çeşitli sorunlara ilişkin teorik görüşleri üzerinde tartışılmalı, bunların hatalı ve eksik yanları varsa saptanmalıydı. Çünkü program bu teorik temele dayanacaktı. Bu teorik görüşler hali hazırda resmi değildi. Koordinasyon komitesinin henüz onayından bile geçmemişti. Bu görüşlerin parti görüşü haline gelebilmesi için kongrenin eleştirisinden ve onayından geçmesi gerekiyordu. Yazıları olgunlaştıracak, hata ve zaaflarından arındıracak biricik şey kolektif tartışmaydı. Yazılar her deliğine bir beynin yerleştiği devrimci bir elekten geçirilmeliydi. İstanbul, Malatya, Tunceli ve Siverek bölgelerinde bu kışın bu görevde gerçekleşmeliydi. Kongrenin yazın Dersim Dağları'nda gerçekleşmesi için bu ve benzeri görevlerin yerine getirilmesi şarttı. İbo Malatya bölgesi için 4 aylık bir çalışma programının esasları üzerinde durdu. Teorik ve pratik görevleri, siyasal ve askeri görevleri tek tek sıraladı. Bölgedeki taktik hattı belirginleştirdi. Dar çekirdeksel örgütlenme ile geniş kitlesel örgütlenme arasındaki diyalektik ilişki ve işleyişe değindi. Kadro politikası üzerinde geniş açıklamalarda bulundu. Toplantı 6 saat sürdü. Aliler Balhacı köyüne gittiler. İbo Emine ile baş başa kaldı. Diğer odada Meri ile çocuklar vardı. İstanbul'dan ne zaman döneceksin dedi Emine. Bir hafta sonra. Bakışlarında güçlü bir mahzunluk vardı Emine'nin. Ruhu sahralar gibi ıssız ve fırtınalıydı. Kocaman bir sis ve belirsizlik basmıştı içini. Tunceli'ye beraber gidip gitmeme konusunda bir gün önce tartışmışlardı. Emine birlikte gitmenin gerekçelerini ve yararlarını yumuşak, içli, sevecen bir dille sıralamıştı. İbo arkadaşlarının istemediğini ve kış şartlarını öne sürerek reddetmişti. Emine kışın dağda hiç kimseye yük olmayacağını, gerek yürüme gerekse güçlüklere direnme konusunda herkese örnek olacağını, köy kadınlarıyla sıkı ilişki kuracağını, erzak sorununu halletmede birinci derecede rol oynayacağını, eylemlere bile katılabileceğini anlatıp durdu. Emine'nin anlattıklarına İbo inanıyordu. Ona sonsuz derecede güveni vardı. Ama arkadaşlarının isteklerini hiçe sayarak Dersim'e Emine ile birlikte gitmek istemiyordu. Dağda hiç kadın yoktu. Ama kadınlarla ilişki açısından bu bir eksiklikti. Emine, oradaki arkadaşları ben ikna ederim, sözle ikna ederim. Sözle ikna edemezsen bile kesinlikle davranışlarımla ikna ederim diye diretiyordu. Emine'ye göre onlar bu kadar katı olamazlardı. Birbirini seven iki insanın bir arada baş başa çalışmasını anlayışla karşılamak zorundaydılar. Dersim'in vahşi kış şartlarının ve kitle temelinin zayıflığını düşünüyordu İbo. Emine'nin baharda gelmesi daha uygun olacaktı. Hem bahara kadar arkadaşları da ikna etmiş olurdu. Belki de başka kadınlar da katılırdı dağ gruplarına. Emine bahara daha çok var, 4 ay ben burada ne yapacağım, beraber gidelim diye diretiyordu. İbo Emine'yi ikna edemeden İstanbul'a hareket etti ertesi sabah. Dönüşte tekrar uğrayacak, birkaç gün kaldıktan sonra Dersim'e hareket edecekti. Otobüste yol boyu örgüt sorunlarından ziyade Emine'yi düşündü. Ne kadar da güçlük vardı. Koca deryanın bağrında dev dalgalarla cebelleşen bir avuç insanın devrim aşkı. Bu aşkın dallarında tomurcuklanan tek tek normal insani aşklar. Hayat değişik tür ve renklerde aşklardan ibaretti. Topraktan aşk fışkırıyordu. Tomurcuk çiçeklenip meyve olma aşkındaydı. Kaynaktan fışkıran durusu, nehirler ve okyanuslarla birleşme aşkı içindeydi. Tane, başak olma aşkını yaşıyordu. Aşkı yaşamaktı yaşamın şahı. Ankara girişinde polisler otobüsü durdurup kimlik araması yaptılar. Her zaman olduğu gibi aramayı atlattı İbo. Sıkı yönetimin harıl harıl aradığı bu insanı, Bora Gözen'in yaptığı sağlam sahte kimlik kurtarıyordu. Ankara'dan her geçişinde babası Ali Kaypakkaya'yı ve kardeşlerini düşünüyordu. Analığının ipek gülücüğü takılıyordu bakışlarına. Her geçişinde inip gecekonduya dalmayı, ziyaret etmeyi düşünüyor ama vazgeçiyordu. Ev gözetim altındaydı.